Bugünkü sohbetimi bundan iki hafta önce Vasfı kardeşim bir talebe olmuştu. Biz yıllardır tarikatlara muhalefet ettik. Ama bugün mektebin içine girdikten sonra da tasavvufi ve tarikatlarda duyduğumuz şeyler telaffuz ediliyor. Bunun izahını nasıl yaparız gibi değil mi Vasfı abi?
Evet.
Evet. Şimdi muhterem arkadaşlar, Bakara suresi ayet 151'i burada işlemiştik, hepiniz hatırlıyorsunuz. Peygamberlerin gönderiliş maksatlarından biriydi, neydi?
Tezkiye.
Tezkiye değil mi? Ve yüzekkikum, ve yüzekkikum, sizi temizler. Bu temizleme ameliyesinin üzerinde orada biraz durmuştuk. Nefsimizden kaynaklanacak olumsuzluklara karşı peygamberler bizleri ne yapacak? Eğiteceklerdi, bize yol göstereceklerdi. Nefsimize karşı kendimizi nasıl savunacağımızı, nefsimizin hilelerini nasıl bileceğimizi bize öğreteceklerdi. Bu manada peygamberlerin gönderiliş maksadına tekabül eden departmanları sıralamıştık ki tezkiye bu departmanlardan birisiydi. O derste altını çizdiğimiz önemli noktalardan birisi de bu ayrı ayrı departmanların hepsinin tek elden yapılması zaruretiydi. Bu zarurete binaen sohbetin sonuna doğru da dedik ki İslam ümmeti Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından evvel, Resulullah Aleyhisselam'dan sonra bu departmanları tek elden deruhte edecek ilahi emanetçiyi inkar edince bu departmanların hepsi bölündü ve parçalandı. Tabiat boşluk kabul etmez demiştik. Bu insanın zaruri ihtiyaçlarından biridir. Tabiat boşluk kabul etmeyince bu departmanların her birini birileriyle doldurdular. Bu tasavvuf ve tarikat olgusu ve yüzekkikum departmanının bir uzantısıdır. Hem İslam'ın zatının bir zaruretidir ve hem insanların bir zaruretidir. Sohbete girişte okuduğum ayet-i kerimede Allah-u Teala فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا biz insana takvasını ve fücurunu, yani nasıl korunacağını, neyin takva olduğunu ve neyin fücur olduğunu ilham ettik. Bunlarda biz iki boyutlu anlayabiliyoruz. Birinci boyut, insan hem müttaki olabilir hem fücura düşebilir kabiliyet açısından alırız. Bu kabiliyetler insana verilmiştir anlamında alırız. İmam Cafer Aleyhisselam'ın bu meyanındaki bir hadisini esas aldığımız zaman ise daha fıtraten yaratılış itibariyle Allah-u Teala bize neyin takva, neyin fücur olduğunu da öğretti, ilham etti bize. Fakat biz mülk alemine gelince, nefis elbisesini, beden elbisesini giyince, nefsin arzu ve istekleri ağır basınca ruhlar alemindeki o aldığımız eğitimi unutmuş olabiliyoruz. O unutma riskini gidermek için de Allah-u Teala bu sefer ilahi emanetçiler seçiyor içimizden. Onlar bize hatırlatma görevini yapıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden birisi de zikirdir. Hatırlatan, ki bu manada bir yığın ayet vardır. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Buradan da anlıyoruz ki her ne kadar kişi yaratılış itibariyle takvanın ve fücrun ne olduğunu biliyor olsa da nefsin ağır basması problemi söz konusudur. Fücurla takva arasında insanın varlığında bir savaş söz konusudur. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا Kim ki kendisini temizledi, o kurtuldu. Temizlemek kişiye kalıyor. Temizleme iradesi, temizlemeyi talep etmek kişiye kalıyor. Burada iki yol var. Bir, kişi bireysel olarak kendisini temizleyecektir. Bunun için ilim gerekir. Nefsin merhaleleri hakkında, nefsin hileleri hakkında kişide bir ilim olması gerekir. İki, her kişi bu ilmi tahsil etme gücüne sahip değildir. Öyleyse tezkiyeyi talep etmesi gerekir ve müzekkin olan birisinin elinden tutması gerekiyor. Allah-u Teala'nın evrensel anlamdaki düzeninde müzekkin olan ilahi emanetçidir. Bütün insanların bu ilahi emanetçinin bu manada da elinden tutması gerekir. Yani ilahi emanetçiyi sen siyasal olarak evet benim başımsın, gözüm üstünesin, ben sana beyat ettim der de nefsine karşı mücadelede onun yetkilerini kabul etmezse veyahut başım gözüm üstüne sen Allah'ın emanetçisisin deyip de Kur'an'ın öğretimi konusunda onun öğretilerine karşı yok hayır ben ayetten bunu anlıyorum demesi ilahi düzene ne olur? Ters düşer. Hikmet de öyle. Bilmediğimiz şeyler konusunda da öyle. Ama bizim bugünkü dersimiz tezkiye olduğu için tezkiye üzerinde konuşuyoruz. Ne dedik? Evrensel düzen açısından bu bir zarurettir. Çünkü insanın nefsi vardır ve ruhi boyutu vardır. Nefsani boyutuyla ruhi boyutu çatışma durumundadır. Bu çatışmada kişinin ruhunu galip getirebilmesi için nefsine karşı müteyakkız olması ve nefsini temizlemesi gerekir. Antiparantez olarak giriyorum. Bir başka konudur fakat yani mevzuya dair kısmı itibariyle antiparantez koyuyorum. Öyleyse bu nefis niye var ki? Olgusu söz konusu burada bir de. Şimdi nefis dediğimiz insanın hayvani istekleridir. İşte yemesi, içmesi, uyuması, eğlenmesi, evlenmesi, birleşmesi, üremesi. Bunlar toprak tarafımızın olgularıdır, tahrik ettiği olgularıdır. Ve insan olmamızın levazımıdır. Melaikelerin biliyorsunuz nefsi yoktur. Yemezler, içmezler, uyumazlar, evlenmezler. Böyle bir talepleri de yoktur. Hayvanlar ise yerler, içerler, birleşirler. Biz meleklerden bir taraf ruh, hayvanlardan bir taraf nefis sahibiyiz. Ve bunun için olsa gerek ki hayvanlardan bir tarafının olmasına karşılık melekler gibi yaşamayı başaran insan meleklerin üstüne çıktı. Bütün melekler Allah'ın emanetçilerinin hizmetçileridir. Cebrail'inden tutun, Azrail'inden çıkın. Onlara bağlı bütün melaikeler, arşı taşıyan melaikeler, muhafaza melaikeleri, kiramen katibin melaikeleri, bunların hepsi ilahi emanetçinin hizmetindedir. Bu yüzdendir ki insan eşrefi mahluk olmuştur. Melekler de yaratılmıştır, hayvanlar da yaratılmıştır, insanlar da yaratılmıştır. Bu iki boyutu meczeden, yani insanın hem melaike tarafı vardır, hem hayvan tarafı vardır. Hayvan tarafının olması, insan olmasının bir levazımıydı dedik. Yiyecek ki insan olarak yaşayabilsin. Kulu veşrabu ve la tusrifu. Allah-u Teala oraya bir sınır getiriyor. Hayvanlık derekesine düşmememiz için. Hayvanın yemesinin sınırı yoktur. Ama Allah-u Teala insana diyor ki ye. Ama ye, iç. Fakat israf etme. İhtiyacının ötesinde kendine dikkat et. Nefisle mücadelenin en baştaki temellerinden biridir.
Kulû veşrabû ve lâ tüsrifû.
Burası antiparantezdi. Yani insanın zatının bir gereğidir, nefis tarafı olacaktır. Olacaktır ki birleşsin, üresin. Olacaktır ki yesin, içsin, gücü, kuvveti olsun, namaz kılabilsin, mücadele edebilsin. Efendim, burası antiparantez tarafıydı. Öbür taraftan Kur'an-ı Kerim evvel emirde insanla ilgilenir. İnsanın kendisini tanımasını ister. Varlık alemini tanımasını ister. Ve bütün bunları var edeni tanımasını ister. Var edenle kendi aralarındaki rabıta üstlerini tanımasını ister. Bugünkü konumuzla ilgili kısmı kendisini tanıması ve Allah'la kendi aralarındaki rabıtayı tanımasıyla ilgilidir. Biz kendi nefsimizi tanıyacağız. Bu konuda en cahil insan bile Kur'an'a müracaat ettiği zaman alabileceği şeyler vardır. Alabileceği şeylerden kastımız nefsin merhaleleridir. Yusuf suresinde ki bir ayet, Estağfirullah, innen nefse emmâretun bissû'u. Muhakkak ki nefis kötülüğü emreder. Sahipsiz bırakılmış, ilgisiz bırakılmış, kendi haline bırakılmış. Nefis kötülüğü emreder. Çünkü burada söz konusu edilen nefis, sınır kabul etmeyen bir urgudur. Şehvet sahibidir, arzu sahibidir. Arzu ettiği her şeye, her şekilde ulaşma arzusundadır. Arzu ettiği her şeye ve her şekilde ulaşma arzusunda olunca sınırlandırılmaktan hoşlanmaz. Oysa ruhi değerler bunun tam aksidir. Hep sınırlılık söz konusudur. Hep bir usul, hep bir çerçeve ve hep bir ilme ve mesnede dayanmayı zorunlu kılar. Nefis her şeyi arzu etmek ve arzu ettiği her şeye ulaşmayı, her yolla ulaşmayı mubah bilince, ruhunun kendisine telkin edeceği sınırlara da karşı çıkar, isyan eder. Onun içindir ki Yusuf Aleyhisselam'ın diliyle orada aktarıyor. Bu Yusuf Aleyhisselam olayı şeyde cereyan ediyor. Biliyorsunuz Züleyha talepte bulunmuştur. Yusuf Aleyhisselam kabul etmemiştir. Bir arbede olmuştur. Arbede sonunda Yusuf Aleyhisselam kapıya çıkınca hanımın beyiyle ve saraydan bir yetkiliyle karşılaşırlar. Nedir bu durum deyince hanımın beyi, Yusuf Aleyhisselam der ki ben nefsimi korumak istemem. Çünkü nefis kötülüğü emreder. Fakat olay böyle böyle değil, böyle böyle oldu. Olayın devamını biliyorsunuz. İkinci nefis anlamında geçen, hani dedik ya Kur'an-ı Kerim'de insan önce bir kendisini tanımak ister. Bunun yolu vardır. İkinci bir olgu var Kur'an-ı Kerim'de. وَلَا اُقُسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. Allah-u Teala yemin ediyor. Kınayan nefise, levmeden nefise. Şimdi bir yerde hoyratça her şeyi talep ediyordu. O talebine binaen de kötülüğü emredebiliyordu. Sınırsızlık arzusu vardı. Fakat insan kendisine biraz dikkat etti. Emmare'nin taleplerine muhalefet etti. Onun kötülüğü emretmesi karşısında ilme sarıldı, ruhi değerlere sarıldı. Biraz kendisiyle mücadele etti. Bu sefer bu insanın nefsi, kınayan nefis aşamasına geliyor. Zaman zaman yenik düşüyor, nefsine uyuyor, kötülük yapıyor, günah işliyor ama pişman oluyor. Kınıyor kendisini. Ah keşke şunu yapmasaydım, bu hiç güzel olmadı şeklinde kendisini kınıyor. Daha sonra bir ayet var. O ayeti ben bugün hatırlayamadım. O sona bir bulduğumu bilmiyorum. Yok. Nefis bir merhale ileri gidiyor. Levvameye ulaşıyor. şey mulhimeye ulaşıyor. İlham eden nefis. Artık ruhla o nefisin çatışma alanında kişi öyle bir mücadele vermiş ki sulha ulaşmış. O ruhi değerlerle nefis anlaşmışlar. Artık savaşmayalım demişler. Savaşmayalım deyince o ruhlu olan ortaklığı sayesinde ruh, ilham ruhun üzerinden olur. Değerler üzerinden olur. Melekut alemiyle ilişki kurulması anlamına gelir. Çünkü ruh zatı itibariyle melekut aleminden gelmiştir. Melekut alemine dair bir üstür, bir değerdir. Nefis mülk aleminin bir olgusudur. O ruhun üstüne giydirilmiş bir elbisedir. Savaştı, emmare boyutundan levvame boyutuna ulaştı. Levvame boyutundan da biraz ileriye gitti. Ruhla ateşkes anlaşmasına vardı. Ateşkes anlaşmasına varınca nefis kendisine kötülüğü emredecekken ona ilham gelir, diyor ki yuh, bunu yapma. Bu güzel bir şey değildir. İlham eden nefis aşamasına ulaşıyor. Risklidir. Mümkündür ki bu ilhama kulak tıkayabilir. Ve zaman zaman nefsine tekrar ayak uydurabilir. Düşer levvame kısmına ve biraz daha mücadele eder, tekrar gelir ilham kısmına. O ilham eden nefis henüz karar bulmuş değildir. Eğer orada mücadelede muvaffak olursa bir başka aşama geliyor. Fecr suresinde geçer. Ya eyyetühen nefsul mutmainne. Ey ihtminana ulaşmış nefis. Burası kararlılık kısmıdır. Nefis burada karara ulaşmıştır. Şimdi az önce nefsi mulhimede kararlılık yoktur. Düşebilir demiştik. Nefsi mutmainne de kararlılık vardır. Ama düşme riski hatta ye'tiyekel yakîne kadar söz konusudur. Ta ki sana ölüm gelinceye kadar ve'bud rabbeke. Rabbine ibadet et. Şimdi mutmain nefis artık neyin güzel neyin çirkin olduğu konusunda itminana ulaşmıştır. Kararsızlık söz konusu değildir. Fakat nefsine biraz geçit versin, o da tekrar tepe taklak aşağıya doğru iner ki bu konuyu Allah-u Teala ta yaratılışın mantığını anlattığı yerde Tin suresinde de anlatır. Estağfirullah ve tin ve zeytun ve turi sinin ve hazel beledil emin lekad halaknel insane fi ehseni takvim. Biz muhakkak ki insanı en güzel suret üzere yarattık. Az önce dediğimiz mevzuya işaret eder. Melekten de üstündür. Hayvandan da üstündür. Çünkü hem melaikevi tarafı vardır, hem hayvani tarafı vardır. Bu iki tarafı idare etmiş ve sonsuzluğa kanat çırpabilmiş bir beceriye ulaşmıştır. Dolayısıyla ehsen takvimdir. Fakat risklidir. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ safilin. Sonra onu aşağıların aşağısına döndürdük, reddettik. Şimdi reddetme fiilini Allah-u Teala kendisine atfediyor. Burası da ayrı bir felsefi bahistir. İtikat derslerine inşallah başladığımız zaman ileri dönemlere doğru bunu işleyeceğiz. Allah-u Teala kendisine atfetmesine rağmen burada fiilin faili aşağıların aşağısına düşen insanın kendisidir. Allah-u Teala'nın onu oraya reddetmesi o kişinin fiillerinin bir cezasıdır, bir karşılığıdır. İlimde ceza bizim Türkçedeki kullandığımız gibi değildir. Olumsuzluk anlamındaki karşılık olarak. Arapçada ceza nötrdür. İster iyilik olsun, ister kötülük. Ona verilen karşılığa ceza denir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla kişinin kendi fiillerinin cezasıdır dediğimiz zaman kişi esfeli safilin insanlarının yaptıklarını yapmıştır ve dolayısıyla da Allah-u Teala onun karşılığını ona vermiştir, onu geriye esfel-i safiline çevirmiştir. Muhakkak ki elâ bi zikrillâhi tatmainnul kulûb, kalpler ancak Allah'ın zikriyle sükunete ererler, itminana ererler. Burada bu nefsin çatışması esnasında kişi Allah'ın hüccetini, Allah'ın dinini ve Allah'ı idrak edip onu andığı zaman veya kendisinin ta zer alemindeki galu belasını hatırladığı zaman sükunete erer. Artık bir kararlılık vardır. Şimdi savaş meydanında düşmanın nasıl mevzilendiğini, ne tür silahlarının olduğunu ve senin kendi gücünün ne olduğunu, silahlarının kabiliyetinin ve kapasitesinin ne olduğunu iyi bilmediğin zaman savaş bir gerçekliktir. Fakat aynı zamanda senin kuvve-i maneviyeni sarsan zayıflıkların söz konusudur. Ama düşmanın cephesini, nasıl mevzilendiğini, güç oranını, ne tür silahlar kullandığını, bu silahların kapasitelerinin ne olduğunu iyi bilirsen ve kendi mevzini, nerede mevzilendiğini, nasıl mevzilendiğini, ne tür silahlar kullandığını ve senin silahların, düşmanın silahları karşısındaki kabiliyetini bildiğin zaman daha rahat savaşırsın. Allahu alem, bu itminan aşaması bu bilgilerden sonraya geliyor. Şimdi bunları niye anlattım? Maksadım aslında bunların hepsini sonuna kadar anlatmak değil. Resulullah Aleyhisselam'dan sonra bütün bu sözünü ettiğimiz departmanları tek elden deruhte edecek ilahi emanetçi reddedilince ve tabiat da boşluk kabul etmeyince insanlar nefisleriyle mücadele konusunda nefsiyle mücadele etmiş, başarılı olmuş zannettikleri insanlardan yardım istediler. Çünkü قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّى'yı izah ederken dedi ki ya kendiniz bunu yapacaksınız ya da bunu yapmış, becermiş birilerinden el alacaksınız. Ondan yardım dileyeceksiniz. Onun tecrübelerinden yararlanacaksınız. Siz gidip birinin elini tuttunuz. Niye tuttunuz? Siz zannettiniz ki o insan nefsini tezkiye etmiştir. Bu konuda tecrübelidir. Bu sizin zannınızdır. Tarikat ehlinin, tasavvuf ehlinin ilk kaybettiği nokta teknik açıdan burasıdır. İlahi emanetçinin gider elini tutarsanız burada bir problem var mı? Yok. Çünkü onu Allah size demiş ki bu müzekkindir, sizi tezkiye etmek üzere görevlendirildi zaten. Müzekkin olmayan tezkiye yapamaz. İkincisi, onun müzekkinliğine dair benim teşhisim söz konusu değil. Ben yanılabilirim. Bir insan çok örtülü bir karakter sergileyebilir. Beşeri münasebetleri çok güzel olabilir. İnsanlarla beraberken çok temiz hareketler yapıyor olabilir. Fakat Allah'la baş başa kaldığı zaman Allah'la arasındaki durum nedir, ne değildir? Biz oraya muptali olamayız. Ehli tarikin ve ehli mutasavvufun kaybettiği ilk nokta budur. A şahıslı şeyha gidiyor. Niye gittin sen A şahıslı şeyha? O müzekkin birisi ve beni tezkiye edecek. Nereden biliyorsun sen onun müzekkin olduğunu? İşte yaşadığı hayata baktım, şuna baktım. Bana güzel namaz kılıyor, güzel zikir yapıyor. Maşallah, subhanallah, cübbesi, sakalı, sarığı yerinde ki dünkü haber bu manada çok önemlidir değil mi? Hocamızın bir yığın şeyi var, müridi var. Gitmiş elinden tutmuş. Kendisini tezkiye etsin için önünde toplanmışlar. Ve hatta Allah o topluluğun kuvve-i maneviyesini muhafaza etsin. Şu anda şok olmuş durumdalar. Tek diyecekleri bir şey var. Nedir? Bu iftiradır demeleri gerekir değil mi? Çünkü kendilerini tezkiye etmek üzere elinden tuttukları insan hakkında normalde birçok Müslümanın yapamayacağı şeyler söyleniyor. Ha, doğrudur değildir. Ben orayı irdelemiyorum. Dıştan bakarak şu anki konumuzla ilintilemeye çalışıyorum. Şu bu açıdan önemlidir. Biz birisini iyi bilebiliriz. O bizim teşhisimizin kalitesi nispetinde iyidir. O zaten iyi değildir. Zatı itibariyle iyi değildir. Bir insanın zatı itibariyle iyi olması, gerçekten iyi olması ve esirru kavlekum evicheru bih innehu alimun bizatis sudur. İster sözü açık söyleyin, ister gizli söyleyin. Allah göğüslerde gizli olanı bilir. Cümlesinden Allah'ın iyidir dediği insan mutlak manada iyi olur. O insan sözü isterse açık söylesin, isterse gizli söylesin. Ben burada iyi dediğim insanın açıktan söylediği şeyleri duydum. Gizli de o neler söyledi. Zihin aleminde neler dolaşıyor ben onu bilmiyorum. Zahir itibariyle benim ölçülerim çerçevesinde iyi bildim, gittim elinden tuttum. Beni tezkiye etsin diye. Ehli bu tasavvufun ilk yanıldığı yeri burada anlayabiliyor muyuz?
Evet.
Şimdi tabiat boşluğu kabul etmez dedik ya. Bütün bu departmanları tek elden deruhte edecek birine ihtiyaç vardı ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra bunların isimlerini ilan ettirdi. Ve ümmetin bir kısmı bunları, bir kısmı yanlış oldu galiba, ümmetin çoğunluğu bunları reddetti. Bunları reddedince o mefkurenin tekniğini de bu sefer çalmaya başladı. Çünkü o insan müzekkindi. Biz de tezkiye edebiliriz diye. Bazıları bu sefer için. Az önce birileri talep etti. Müzekkin bildiği birinden gitti el tuttu. Bu tarafta daha hain birisi var. Ben müzekkin biriyim diye kalktı kendini ilan etti. İlahi emanetçiye rağmen. Usulüm diye şudur dedi. İnsanları kendisine davet etti. Ve insanlar gitti ondan el tuttular. Birincisinden daha tehlikelidir bu. Ve tarihte bu manada öncülük yapmış insanlar olmuştur. Ve bu insanların adına bugün mektepler, meşrepler, tarikatlar, ekoller, okullar geliştirilmiştir. Adam bugün İslam'ın mefkuresinden yola çıkarak diyor ki yeryüzü Allah'ın hüccetinden ayrı kalmaz. Doğru mu bu?
Doğru.
Adam diyor ki A şahıslı şeyh Allah'ın yeryüzündeki hüccetidir. İkinci yanlışa geldi şimdi. Ehli tarikatın içine düştüğü ikinci yanlış. Kim dedi delilin ne senin? Bu kişinin Allah'ın yeryüzündeki hücceti olduğuna dair. Bakın ifadeye bak. Allah'ın yeryüzündeki hücceti. Allah'ın yeryüzündeki hücceti olunca o seni Allah'a götüren bir delilse onun da Allah'ın hücceti olduğuna dair de bir delil tarafı olması lazım onun. İki taraflıdır. Eğer onun Allah'ın yeryüzünde hücceti olduğuna dair delili yoksa ve bu delili de sen tespit edebilmiş değilsen o Allah'ın değil senin hüccetin olur. İnsanlar Allah'ın hücceti diye kendi hüccetlerini diktiler yollara bu sefer. Tekkeler açıldı, zaviyeler açıldı. Ve bu hüccetler Allah'ın hüccetleri olmayınca insanlara ne yapabilirler? Yanlış yaptırabilirler. En basit bir yanlışı size söyleyeyim mi? Bu yanlıştan kastım insanlara zina ettirirler, hırsızlık yaptırırlar değil. En basit yanlışlardan birine işaret edeyim. Tarikat merkezlerinde geçmiş evliyaların menkıbelerini okumak ve anlatmak çok yaygın bir şeydir değil mi? Bir selavat getirin.
Allahümme sallallahu aleyhi ve
İkincisi, şu zikri şu kadar yaparsan şöyle şöyle fazileti vardır, boyutu vardır bir de. Bunu da biliyorsunuz.
Evet.
Şimdi müridin biri kendisini tezkiye etmek için kalktı gitti. Ve o mecliste menkıbeler okunuyor. İşte falan evliya şöyle yaptı, filan evliya böyle yaptı, şu zikirleri yaptı, şu neticeleri aldı. Şu zikrin şu faziletleri var, şu zikri şu kadar yaparsan şu neticeyi alırsın. Hepsinin neticesi de belli. Şimdi galibim oturuyor, o zikirleri yapıyor. Bir ay yapıyor, bir şey yok. İki ay yapıyor, bir şey yok. Bir sene yapıyor, bir şey yok. Dikkat ediyor musunuz? Bir yıl yapıyor, bir şey yok. İki yıl yapıyor, bir şey yok. bu insan şu noktaya geliyor mu, gelmiyor mu? Şu yol ayrımına. Bir, ben Allah'ın gözden çıkardığı bir kulum. Ben ne yaparsam yapayım, bende bir şey olmuyor. İki, yok ya bu zikir, mikir, şu, bu, bunların hepsi hikayeymiş. Bu iki noktaya geldi mi?
Evet, geldi.
Geldi. Bu iki noktanın ikisi de tehlikeli mi? Birincisi, kişi aşağılık kompleksine düşüyor. Allah'tan umudunuzu kesmeyin. Ayeti kerimesine muhalefet ediyor. Umutsuzluğa düşüyor. Umutsuzluğa düşünce bir insanın hareket etme takatı kalmaz. İlerleme takatı kalmaz. Kendisini tezkiye etme takatı kalmaz. Sür git yaşar. İsyan etmez belki. Ama sür git yaşar. Burası şeytanın hoşuna giden bir yer midir? Bir mücahidi yolundan çevirdi mi? Çevirdi. İkinci kavşağa saptığını düşünün. Orada küfür var. Yok diyor. Böyle bir şey yok. Ben gittim. Adamın verdiği her şeyi yaptım. Gece namazına kalktım. Şunu yaptım, bunu yaptım. Yok. Onun içindir ki bakın, yıllardır ben muhatabım olan bütün arkadaşlara derim ki, amel olarak öne sürülen ne varsa, sahih rivayet veya Kur'an'dan size emredilen ne varsa, bunları yapın. Neticesine hiç bakmayın. Neticesine hiç bakmayın. Çünkü neticeleri yaratan Allah'tır. İkincisi, neticeye kilitlenirseniz, o yaptığınız şey hakkındaki sözü edilen fezail size gelmez. Bir örnek verelim Kur'an üzerinden. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Biliyorsunuz değil mi bunun şeyini?
Evet.
Muhakkak ki namaz insanı fuhşiyattan ve münkerattan tenha eder. Beri kılar. Kenarda tutar. Eğer siz fuhşiyattan ve münkerattan beri kalmak için namaz kılarsanız o namaz bunu yapmaz. Burayı anlayabildik mi? Namazı Allah için kılarsak eğer bu netice doğar. Şimdi dolayısıyla o mecliste de bir kere bu psikolojik kayma var. Mesela hiçbir üstad gelip elinden tutana oğlum sen niye geldin sormaz. Biliyor musunuz? Yeter ki gelsin elimi tutsun. Yeter ki benim mürit sayım çoğalsın. Onun psikolojisi nedir? Benden uçmak üzere el tuttuysa bu adam ve benden el tuttuktan sonra uçmayacaksa bu adam yeyse düşer diye bir derdi yok. Oğlum benden el tutmak için, uçmak için el tutma. Benden el tutmakla uçamazsın. Uçmak kişinin kendi mücadelesiyle alakalı bir şeydir. Ve uçmak diye bir hedefin de olmasın. Sen kulsun, ben kulum. Allah bizden şunları, şunları, şunları istemiş. Kitabınları, bunları yap. Neticesine hiç bakma sen. Mümkündür ki Allah bu dünyada onların hiçbir neticesini sana göstermez. Senin ebedi hayatının zayi olmaması için. Bizim ariflerimiz bu konuları çok güzel işlerler. Duanı kabul etmez diyor Allah-u Teala. İmam Kumeyn'in 40 hadisinde de vardır bu. Bir kul diyor güzel bir amel işlemiştir. Allah'ın gözüne girmiştir. Bakın bağımsızdır. Herhangi bir üstadın elinden falan tutmuş değil. Bir kul güzel bir amel işlemiştir. Allah'ın gözüne girmiştir. Allah diyor o kulunu gözünden düşürmemek için diyor. O kul fakirse zenginleştiği zaman ihanette bulunup Allah'ın gözünden düşecekse diyor. Mümkün değil onun diyor rızık hakkındaki yaptığı hiçbir duayı kabul etmez. Onun fakirliğini korur. Burada fakirliğin korunması kul için lütuf mudur değil midir? Lütuftur. Çünkü ebedi hayatını kurtarıyor. Bir kul güzel bir amel etmiş Allah'ın gözüne girmiştir. Zengin bir kuldur. Allah-u Teala bilir ki ben bu kulumun rızkını daraltırsam, bir başkasını imtihan etmek için rızkını daralttığı gibi bunun da rızkını daraltırsam asi olacaktır. O kuluna verdikçe verir. Önemli olan Allah nezdindeki durumum değil mi benim? Şimdi bugünkü şeyh bunu söylemiyor şeye. Müridine bunu söylemiyor. Niye? Şeye kilitlenmiş. Mürid sayısı artacak. Ve bunlar virüs sayısını niye artırıyorlar? Bir, şan, şeref, şöhret. İki, savaş. Savaşta yer alıyorlar bunlar tarihte. Ehli bidat bildikleri, ehli dalalet bildikleri, ehli sapık bildikleri insanların karşısına askeri gücün dışında itikadi düzlemde savaşı motive edecek üsler oluşturuluyor. Tarihte tarikatların, tarikat ekollerinin cephelerdeki yer değiştirmeleriyle cephelerin lehine veya aleyhine durumların değiştiğine dair bir yerin örnek okuyabilir miyiz? Fakat biz oralara girmiyoruz. Biz daha çok tarikat olgusu içinde yaşadığımız kültürün bir parçası olan tarikatlara mahsus bir olgu değildir'i işlemeye çalışıyoruz. İrfan, tasavvuf, tarikat, hülasa-i kelam nefis tezkiyesiyle ilgili olgu İslam'ın üslerinden biridir. Fıkıh üssü gibi, tefsir üssü gibi, mantık üssü gibi, amel üssü gibi bir üstür. Diğerleriyle kol kolu olan bir üstür. Diğerleriyle koparıldığı an anlamsızlaşan bir üstür. Onun için yeri gelmiştir şimdi. Bundan yaklaşık 15 sene önce Ayetullah Mekani Şirazi ile bu manada bir sohbetim olmuştu. Üstad o zaman demişti ki, Ehl-i Sünnet kardeşlerin dillendirdiği tarikat ve tasavvuf olguları İslam'ın Ehl-i Beyt mektebinin telaffuz ettiği irfan ilminin tepe taklak edilmiş halidir. Şimdi burayı açıklamaya çalışıyorum ben işte. Niye irfan ilminin tepe taklak? İrfan ilmi ilimlerden biridir. Tezkiyeyle uğraşır. Tezkiye ise bütünün bir parçası mıydı daha önceki yaptığımız dersler çerçevesinde? İlahi emanetçinin görevlerinden biriydi. İlahi emanetçi bu işi yapacaktı. Siz bunu tek başına bir ekol olarak, tek başına bir zevk olarak ayırırsanız fıkhından, hukukundan, ailesinden, siyasetinden bunu ayırırsanız bu başka şeyler yapar. Tarihimizde olduğu gibi. Şimdi İslam'ın özünde müzekkin departmanını derühte eden ilahi bir emanetçi vardı ve bu ilahi emanetçi yeryüzünde her zaman olmalıydı. Burayı alıyor tasavvuf. Diyor ki yeryüzü Allah'ın hüccetinden ayrı olmaz. Fakat bunu söyleyen Allah o hüccetini kendisi atıyor ve kendisi seçiyor. Bu taraf ise kendileri seçiyorlar. İşte Mahmud Efendi Hazretleri'nin müritlerine göre Allah'ın yeryüzündeki hücceti Mahmud Efendi Hazretleri'dir. Haydar Baş Efendi Hazretleri'nin müritlerine göre yeryüzünde Allah'ın hücceti Haydar Baş Efendi. Fethullah Gülen Hoca Efendi Hazretleri'nin grubuna göre ise bu işi gören Fethullah Gülen Hoca Efendi Hazretleri'dir. Şimdi burada kaç tane riskle yüz yüzeyiz? Bir, bunları siz seçtiniz. Mümkündür bu sözünü ettiğim adamlar iyi adamlar olabilirler. Müzekkin adamlar olabilirler. Kendilerini temizlemiş adamlar olabilirler. Hatta bir adım daha atıyorum. Birilerini temizleme kabiliyetlerine de sahip olabilirler. Ama bu adamlar bu emanetçi değiller. Bu adamları Allah seçmedi. Siz seçtiniz. Onun için ki ahiret sahnesinden bir sahneyi Allah-u Teala bize aktarır. Arapçasını şu anda telaffuz edemedim. Osman abi hatırlarsa okusun. Keşke filanı dost edinmeseydim. O dostluk gene velayet kelimesiyle ilgili. Keşke falanı veli edinmeseydimdir. Allah hepimizi böyle bir pişmanlıktan muhafaza etsin. Keşke falanı veli edinmeseydim cümlesinde dikkat edersen etkin olan o kişiyi veli seçendir. Yani kişinin kendisidir. O pişman olan kişidir. Seçtiği adamı orada söz konusu etmiyor. Kişiyi söz konusu ediyor. Kişi gitmiş birini veli seçmiş. Keşke onu veli seçmeseydim diyor. Bu sefer de pişman oluyor. Veliyi ben seçmemeliyim. Veliyi biz seçmemeliyiz. Veliyi Allah seçmeli. Ve seçen Allah da onu bize ilan etmeli. İlan etmese de olmaz. İlahi adalete ters düşer.
Öyleyse nefisle mücadele, nefis terbiyesi, nefsin merhaleleri, insanın Allah'a yolculuğu, aslında yaratılış itibariyle herkes Allah'a yolcu. Herkes, kafirler de yine öyle. Bütün çabanız diyor Allah'adır. Bütün çabanız. Ama burada önemli olan Allah-u Teala'nın huzuruna gidildiği zaman onun hüsnü kabulüyle karşılanmaktır. Bunun için ise Allah'ın bizim aramızda veli olarak adlandırdığı, veli olarak atadığı insanların elinden tutmamız gerekir. Zira İmam Hüseyin'e bir gün birisi soruyor, diyor ki ey imam, biz Allah'ı nasıl tanıyacağız? Cevabını biliyor musunuz? Bileniniz var mı? Yok. Beni tanımakla diyor. Dikkat ettik mi buraya? Sürekli altını çizdiğim bir mantık vardır. Tekrar olduğu için belki siz sıkılabilirsiniz ama çok önemsediğim için gene tekrar ediyorum. İmamlardan gelen bu tür cümleler çok önemli cümlelerdir. Çünkü diyorum ki bu tür cümleleri ancak iki insan kullanabilir. Birisi terbiyesiz, ahlaksız, edepsiz, istismarcı, Allah korkusu olmayan, toplumla münasebetinde hiçbir kuralı olmayan insan bunu söyleyebilir. Yok, eğer bu sözü söyleyen birine bu olumsuz sıfatları yakıştıramıyorsanız oturup düşünmemiz gerekiyor. Ey imam, Allah'ı nasıl tanırım? Beni tanımakla. Onun için dualarımızın birinde vardır ki ey Allah'ım, bana hüccetini tanıt ki senin peygamberini tanıyayım. Bana peygamberini tanıt ki seni tanıyayım. Dikkat ediyor musunuz? Şimdi o hücceti ben seçmedim. O hücceti Allah seçti. Dolayısıyla ben ondan gidip el tutunca Allah'tan el tutmuş olurum. Ama benim seçtiğim bir velinin elini tuttuğum zaman ben kendi tercihlerimin, kendi hevamın, kendi hevesimin, kendi uygunluklarımın elini tutmuş olurum. Bunun en ileri, en son sahnesini aktaralım. O gün mücrimler şeytanı göstererek derler ki ey Allah, bunu at cehenneme. Bu bizi saptırdı. Şeytan da der ki benim sizin üzerinizde zorlayıcı bir gücüm yoktu. Ben çağırdım, siz geldiniz. Siz kendi nefislerinize taptınız. Kendi nefislerinize taptınız. Bu nefse tapmak din çerçevesinde de olabilir, din dışı çerçevede de olabilir. Birisini, Allah'ın seçmediği birisini Allah'ın hücceti diye gidip seçmek, eğer tek düzey bir mantık zarureti olsaydı Allah'ın ilahi emanetçisini, ilahi hüccetini reddeden insanlar bunun dışında bir tane insan seçerlerdi. Yok, farklı farklı insanlar seçtiklerine göre onların farklı farklılığı nispetinde farklı farklı grupların kendi nefis temayülleri söz konusudur. Kendi psikolojik yapıları söz konusudur. Şu psikolojik yapıdakiler A şahıslı şeyhte gitti, toplandılar. Şu psikolojik yapıya sahip, bu psikolojik yapıyla kaslı nefsi tavırlar da vardır onun içinde. Gittiler B şahıslı adamın, Allah'ın velisi diye seçtiler. Şimdi dolayısıyla burada da kişilerin kendi nefsi temayülleri şey, merkezde. Garibim, o karşı taraftakilerin de henüz suçu yok. Karşı taraftakilerin suçuna da ayrıca giriyorum. İnsan kendisine böyle teveccüh edince, mesela şu anda birisi kalsa gelse bana dese ki abi ver elini, ben seni Allah'ın hücceti olarak elini tutuyorum. Ben de bunu kabul edersem suçlu olur muyum, olmaz mıyım?
Olur.
O ne demek ya? O ne demek? Ve insanımızda bu temayül var, biliyor musunuz? Yaşadığım bir tane basit olay anlatayım size. O karşı tarafın suçlu olduğu yere şimdi şey yapıyorum, örnek vermeye çalışıyorum. Bolu'ya bir taziye evine gideceğiz. Evi bilmiyoruz biz. Kaynaşlı'da bir benzinlikte o evi bilen arkadaşlarla buluşacağız. Arabadan indik, bir tanesi vay hocam hoş geldin dedi. Vay hoş bulduk Mustafa dedi. Ben daha önce tanıdığım bir Mustafa'ya benzettim adamın sesini. Ama adam o değilmiş ama adı Mustafa'ymış. Tamam. Ya hocam dediler, sen nereden bildin bunun Mustafa olduğunu filan. Ben çaktım davayı tabii. Dedim biraz kafa bulayım. Biz yaparız öyle şey. Baktım şaka maka değil. Adamlar ciddi ciddi beni uçuracaklar. Eyvah. Ya dedim ben bunu Mustafa Şahin kardeş zannettim. Daha önce tanıdım Mustafa'yı. Meğer bunun da adı Mustafa'ymış. Şimdi orada dipnot düşmesem ben uçurulacağım orada. Karşı taraf bu tür şeyleri üstüne yatıyorlar. İnsanların bu hüsnü teveccühlerini istismar ediyorlar. Karşı tarafın böyle bir suçu var. Ama seçimde karşı tarafın bir suçu yok. Bu taraf gelip sen ben mevliyamsın. Ben seni veli tuttum. Ah keşke onu veli tutmasaydım diyeceği günden evvel Allah bu Müslüman kardeşlerimize merhamet etsin. Amin. Çeşmenin başına ulaşmayı Allah bu kardeşlerimize nasip etsin. Amin. Çeşmenin başına bizi ulaştırmış olan Allah'tan da niyazımız odur ki o çeşmenin haysiyetine uygun kulluğu bize nasip etsin. Amin. O pırıl pırıl çeşmeyi amellerimizle kirleten, o çeşmenin haysiyetine leke süren amellerden bizi muhafaza eylesin. Amin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.